家リーグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Son gelişmeleri bizler için değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti "Yolumuzdan dönmeyiz. Cumhurbaşkanı Barış Pınarı harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere teröristleri NATO'ya aldığınızda haberimiz mi yok?" yanıtını verdi. Harekatın tek bir masumun bile burnunun kanamaması için kuyumcu hassasiyetiyle sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik yaptırım ve silah ambargosu tehditlerine de "yolumuzdan dönmeyiz" karşılığını verdi. Merkel'le görüşmesini anlatan Erdoğan, "Biz NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz, yoksa terör örgütünü NATO'ya aldığınızda benim mi haberim yok dedim" diye konuştu. Türkiye aleyhine karar alan Arap Ligi'ne de sert çıkan Erdoğan, "Petrolünüzle, dolarınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız var. Bunlara dayalı olarak konuşuyorsunuz. Ama Türkiye duruşuyla konuşuyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısındayız" dedi, diyor Milliyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri kuzeyden tamamen çekiliyor başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun Amerika Birleşik Devletleri ordusu açısından savunulamaz hale geldiğini belirterek, Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin ihtiyaten geri çekilmesi talimatı verdiğini kaydetti. Esper, geri çekilmenin mümkün olan en kısa zamanda güvenli biçimde yapılacağını söyledi. Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde "Tel Aviv'e girdik" başlığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri Resulayn'dan sonra M4 karayolunun da kontrolünü sağlayarak terör örgütüne ağır darbe vurdu. Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde teröristlerin işgalindeki Tel Aviv'in ilçe merkezi de kuşatıldı. Milli Savunma Bakanlığı saat 15.41'de 30-35 kilometre derinliğe inildiğini ve Halep'ten Kamışlı'ya kadar uzanan M4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Böylece terör örgütünün en önemli ikmal hattı kesildi. Tel Aviv'i kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu güçleri birçok mahallenin kontrolünü ele geçirdi diyor Hürriyet gazetesi. Manşette ise topunuz bir Türkiye etmezsiniz başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Arap Birliği ülkelerine çok sert tepki gösterdi ve şu önemli mesajları verdi. Çıkmışlar terörle mücadele eden Türkiye'ye işgalci diyorlar. Arap Birliği üyelerinin topu bir araya gelse bir Türkiye etmez. Siz petrolünüzle konuşuyorsunuz, dolarınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız var ama Türkiye duruşuyla konuşuyor. Ekonomik yaptırım vesaire ifadeler kullanılıyor. Doğrusu ben bu ifadeleri sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum. Bize işgalci derseniz kapıları açarız çıkışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa bu mesajımızı aldı. Boyko Türkiye bize Brüksel'den daha yakın dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vardı. Onunla ilgili tamamıyla haddini bilmemektir. Bizden gerekli yanıtı ve muameleyi alacaktır dedi. Almanya Türkiye'ye silah satışını durduracağız diyor. Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldığınızda benim mi haberim yok dedim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesi manşet haberinde yer almış. Sabah gazetesinin manşeti Mehmetçik'ten ikinci zafer Tel Aviv'de kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda hedeflere jet hızıyla ilerliyor. Resulayn'dan sonra Tel Aviv'de terörden temizlendi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı güvenli bölge operasyonu büyük başarıyla sürüyor. Harekatın ilk iki hedefinden biri olan Tel Aviv'de 5. günde özgürleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Suriye Milli Ordusu askerleri ilçede kontrolü sağladı. Gün boyu süren bombardıman ve çatışmaların ardından ilçe merkezi de gümrük kapılarının ele geçirilmesi sınırın iki yanında da büyük sevinç yarattı. Tel Aviv'liler SMO bayrakları açtı, Akçakaleliler de tekbirler getirerek sokaklara çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden büyük darbe yiyen YPG-PKK'lı teröristlerin gruplar halinde silah bırakıp teslim olduğu bildiriliyor. Son operasyonla bugüne kadar 2 ilçe, 1 belde ve 56 köy teröristlerden temizlenmiş oldu diyor Sabah gazetesi haberinde. Şehitlerimizin kemikleri sızladı başlığı var. Barış Pınarı'nı eleştiren ve Kıbrıs Harekatı'nı da onaylamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, açıklamaları koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır dedi. AK Parti sözcüsü Çelik de basiretsizlik ve saygısızlık değerlendirmesi yaptı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti topunuz Türkiye etmezsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arap Birliği'nin skandal bildirisiyle ilgili Arap Ligi hala Türkiye'nin aleyhine karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelsiniz bir tane Türkiye etmezsiniz dedi diyor haberin ayrıntılarına yer veriyor manşet haberinde. Akıncı'yı kınıyoruz başlığı var. AK Parti sözcüsü Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamalara ilişkin keşke terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz ifadelerini kullandı. Tatar'dan sert tepki başlığı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlara tepki yağdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor. bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Arap Birliği'ne çok sert mesaj. Topunuz bir Türkiye edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye aleyhine karar alan Arap Birliği ülkelerini sert bir dille eleştirdi. Topunuz bir araya gelseniz bir Türkiye edemezsiniz diyen Erdoğan, bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Siz petrolünüzle, Türkiye duruşuyla konuşuyor, Fırat'ın doğusunda terör devletine müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Medya yöneticileriyle Dolmabahçe ofisinde bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan Almanya için de ağır ifadeler kullandı. Başbakan Merkel'in arandığını belirten Erdoğan şunları söyledi. Bana bir şeyi izah edin dedim. Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldığınızda benim mi haberim yok dedim. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Türkiye içinde ve dışında kimlerin nerede durduğunu çok iyi gördüklerini belirten Erdoğan, biz şu anda Suriye'de niye varırız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Duramadığı için biz de Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Harekat 30 kilometre derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek, dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti, terör örgütünü NATO'ya mı aldınız? Erdoğan, Türkiye'ye silah ambargosu koyan ülkelere sert çıktı. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğimizin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerle arabuluculuk yapma heveslilerine ise ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye gazetesinin manşeti Resul Ayn'dan sadece bir gün sonra Tel Aviv'de artık özgür. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu 35 kilometrelik derinliğe indi. Kritik noktalardan Tel Aviv YPG'den temizlendi. İki ilçe, 56 köy kurtarıldı. Barış Pınarı Harekatı son sürat ve başarıyla hedefe ilerliyor. Önceki gün Resul Ayn, dün de terör örgütü YPG için stratejik bir başka nokta olan Tel Aviv'de hakimiyet sağlandı. İki günde iki ağır darbe yiyen YPG, silahlarını bırakıp bölgeden kaçmaya çalışıyor. Teröristler 4 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle nüfusunun neredeyse tamamı Arap olan ilçeyi işgal edip halkını sürmüştü. PKK, YPG, Türkmen köylerini de tehditle boşaltmıştı. Suriye Milli Ordusu Tel Aviv merkezinde arama tarama faaliyetleri yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı da harekat kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inildiğini ve YPG'nin ikmal yaptığı M4 karayolunun kontrol altına alındığını duyurdu. 5 günde 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden kurtarılmış oldu. Star gazetesinin manşeti bunlar nasıl NATO müttefiki? Başkan Erdoğan Türkiye'ye silah satışını durduran Almanya ve Fransa'ya sert çıktı. Tehditlerle yolumuzdan dönmeyiz. Terör örgütünü NATO'ya aldığınızda haberimiz mi yok, dedi. Akşam gazetesinin manşeti Avrupa'ya sert tepki. YPG'yi NATO'ya mı aldınız? Başkan Erdoğan, Merkel ve Boris Johnson'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Bu meşru harekatı işgal diye niteleyen şuurunu kaybetmiş ülkeler çıktı. Merkel'e de söyledim. Sizinle NATO'da müttefik değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldığınızda haberim mi yok? bizden yana mısınız, terör örgütünden mi dedi. Milat gazetesinin manşeti "Büyük İsrail'in yolunu tıkadık, bu yüzden Batı ve Amerika Birleşik Devletleri kıyameti koparıyor." Mehmetçik, asrın harekatının 5. gününde 525 teröristi bertaraf ederek Rasulayn'dan sonra Tel Aviv'i de ele geçirdi. Uzmanlar, Barış Pınarı harekatı Büyük İsrail planını paramparça etti, diyor. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti "Terör devleti kurdurtmayız." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 35 yıldır terör tehdidi altında bulunduğunu belirterek, "Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Yılmaz, günaydın.
Günaydın Arzucuk Tuhan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde neler var?
Tabii ki bugün hiç kuşkusuz Ankara'nın en önemli gündem başlığı Barış Pınarı Harekatı olacak. Barış Pınarı Harekatı bilindiği üzere 9 Ekim Çarşamba günü başladı ve Mehmetçik artık Fırat'ın doğusundaki ilerleyişine devam ediyor. Belirlenen hedefler havadan ve karadan imha ediliyor. Şu ana kadar da harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye ulaştı ve Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Aviv ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy YPG'li ve PKK'lı teröristlerden kurtarıldı ve oralar terörden arındırıldı. Bugün ayrıca Milli Savunma Bakanı'nda yoğun bir program olacak. Milli Savunma Bakanı bugün siyasi partileri ziyaret edecek ve harekata ilişkin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, siyasi parti genel başkanlarına ilişkin siyasi parti genel başkanlarına bilgiler verilecek. İlk ziyareti saat 12.30'da İYİ Parti olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Ardından da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek saat 16'da. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ziyaret edecek, ancak henüz onun saati net değil. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu ziyaretlerinde 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelinen son durumu siyasi parti genel başkanlarına aktaracak. Bugün CHP'de ayrıca bir program daha var. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bugün saat 11'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak ve burada da hiç kuşkusuz gündem Barış Pınarı Harekatı olacak. Bir süredir üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Artık sağlığına kavuştu ve Bahçeli bugün parti genel merkezinde artık mesaiye başlayacak ve orada da ekiplerimiz gün boyu takip ediyor olacak. Yargının gündemine de bakalım. Bugün her zaman olduğu gibi Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye devam edilecek. Bugün Sincan Adliyesi'nde iki dava olacak. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki faaliyetlerine ilişkin, 15 Temmuz'daki faaliyetlerine ilişkin sanıkların yargılanmasına bugün devam edilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Arzu Türktuğan.
Ahmet Yılmaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii gündemin birinci ve en önemli konu başlığı Barış Pınarı Harekatı. Biraz önce Ahmet Yılmaz da belirtti. 9 Ekim Çarşamba günü başladı Barış Pınarı Harekatı ve başarıyla da devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan medya temsilcileriyle Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Orada bu harekatla ilgili açıklamaları vardı. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
İsterseniz önce operasyondan bahsedelim.
Peki.
Yani beklenenin ve ilerleyişin daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dün, daha doğrusu hafta sonu, önce Tel Aviv'in sonra Rasulay'ın temizlenmesi, terör unsurlarından arındırılması, daha henüz gerçi tam olarak arındırılmadı, mutlaka içeride tuzaklanmış el yapım patlayıcılara karşı bir kapsamlı temizlik olacaktır ama sonuç itibariyle ilçe merkezlerinin temizlendiğini söyleyebiliriz. Bir de dikkatimizi çeken unsur M4 karayolunun kesilmesi. Burası hayati önemli bir karayolu. Hem o bölgede yaşayanlar için önemli hem de çok stratejik. Özellikle terör örgütünün Şengal'den o 30 bin tırın silahın geldiği karayolu, o karayolu. Yani oradan getirilip iç bölgelere, Resulayn'a, Tel Aviv'e, Kobani'ye ya da diğer taraftan Kamışlı'ya götürüyorlardı. Oranın güzergahının kesilmesi önemli. Dün akşam biraz hareketliydi. Rejim güçlerinin İranlı milislerle birlikte Münbiç'e girmeye çalıştığı ama Amerikan birliklerinin buna izin vermediği ifade edildi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Dün mesai yaptık. Her yarım saatte bir yeni bir son dakika, yeni bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu açıklama. 1000 askerimizi buradan çekiyoruz. 50'ydi en son. O sayının 1000 olduğu ortaya çıktı. 50 askerimizi buradan çekiyor. 1000 askerimizi buradan çekiyoruz. Açıklaması oldukça önemli. Sağ avantajını da kaybetti. Özellikle Afrin'den sonra kendilerine güvenen uluslararası o güçlerin ikinci büyük hayal kırıklığı oldu bu operasyon onlar açısından. YPG, PKK'nın aslına bakacak olsanız ne kadar silah verirsiniz verin. Bir düzen ve sistematik içerisinde olmadığı sürece bir anlamının olmadığını da gördük. Çünkü silahını o Amerikan deniz piyadelerinin elinde bir silah vardır Arzu Hanım. Bunun satışı yoktur. Sadece Amerikan deniz piyadeleri kullanır ama dün gördüğümüz fotoğraflarda o terör unsurlarının ellerinde görüyoruz o ağır silahları. Şimdi bize vermiyorsunuz, onlara veriyorsunuz. Onlar da işte böyle köşe başına bırakıp üzerlerindeki hücum yeleklerini, silahları, şarjörleri bırakıp kalabalığın arasına karışıp kayboluyorlar. Yani Afrin'de de benzer bir olay yaşadık, bunda da benzer bir olay yaşadık. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değerlendirmesi vardı. Önce bir genel açıklama yapıldı. Sonrasında kapalı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin başından beri hedefi burada minimum 30-35 kilometre derine inmekti. Yani o M4 karayolu olarak adlandırılan karayolu burada sınır. Yaklaşık 109 kilometrelik bir uzunluk var. Yani Tel Aviv ile Resulayn arasındaki mesafe 109 kilometre ama şimdi burada merak edilen konu şu. Türkiye Kobani, Kamışlı, Münbiç ekseninde genişleyecek mi? Yani en olarak genişleyecek mi? Ve derinlik nereye kadar gidecek? Şimdi bu iki soru önemli. Eğer Kamışlı ve Kobani'de benzer şekilde terör unsurlarından boşaltılırsa Türkiye açısından şu aşamada 30 kilometrelik, 30-35 kilometrelik derinlik değerlendirildiği zaman bir terör tehdidi olmayacak. Çünkü ellerindeki bu terör unsurlarının ellerindeki silahlar yeterli değil baktığımız zaman. Bir de artık Esed rejimi uğraşsın. Yani onların toprak alanına giriyor. Biraz onlar tadına baksınlar. Bu terör koridorunun ya da anlaşılmaya çalışan o koridorun ne olduğunun biraz da onlar farkına varsınlar. Aslına bakacak olsanız burada Esed rejiminin Türkiye'nin başına son 3-4 yıldır açtığı belanın dün itibariyle sonlandırılmaya başlandığının da bir başka anlatımıyla sağlaması oluyor. Çünkü biliyorsunuz biz Esed rejimiyle karşı karşıya geldiğimiz zaman madem siz bize böyle bir hamlede bulunuyorsunuz alın o zaman deyip burayı buradan çektiler. Bu YPG PKK unsurlarına verdiler, anlaştılar. Ama şimdi o unsurlar ortadan kalkınca da YPG PKK unsurları Rusya ve Esad rejimine yanaştı. Esad rejimi de biraz daha tırnak içinde ifade etmek gerekirse acı çekmelerini istiyor. Biz daha henüz anlaşma noktasında değiliz ifadelerini kullanmış. Burada Rusya'nın tavrı oldukça önemli. Rusya da gizliden gizliye Kürt unsurlarıyla görüştüğünü ifade edebiliriz. Yani istiyorsanız sizi Esed rejimiyle aynı masa etrafında toplayabiliriz diye. Burada dengeler sürekli olarak değişiyor. Diğer taraftan düne kadar çok büyük gerginlik yaşadığımız Amerika Birleşik Devletleri boşalttıkları yerlerden başka bir gücün değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerleşmesini istiyor. Yani farklı bir denge var ama anlaşılan şu ki bu konu önceden konuşulmuş. Yani evet. Türkiye bu konudaki kararını ortaya koymuş. Zaten dün ABD Savunma Bakanı Esper'in yapmış olduğu açıklamada çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan izin istemedi, ben buraya gireceğim dedi. Olayın bir anlamda özeti. Çünkü biz şimdiye kadar hep izin istedik. Baktık izin olmuyor, izin olmuyor. Sonra vurduk kapıyı, girdik içeriye. Dün Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği birkaç farklı konu var. Yani tek başlık altında toplamak doğru olmaz ama mesela bir Arap Birliği'nin yapmış olduğu açıklama. Yani bir fecaat. Fecaat yani.
Ne diyor Arap Birliği?
Arap Birliği diyor ki bu yaptığınız işgaldir diyor. Ama ortada bir gerçek var ki 3 yıl öncesine kadar buradaki nüfus %70 Araplara aitti. Buradaki Arapların hepsi gönderildi. Yerlerinden, yurtlarından edildi. Buraya terör unsurları yerleştirildi. Yani bu Arap Birliği'nin yapmış olduğu açıklamanın en son Arap Birliği'nin yapması gerekiyor işgal açıklamasını. Çünkü zaten kendi milletinden, kendi milliyetinden, kendi unsurlarından, insanların yerlerinden, yurlarından, yurtlarından edildiği bir coğrafya düşünecek olursak garip ve saçma bir açıklama. Bir. İkincisi, şimdi işgal diyenlere bakalım. Fransa, Almanya çok işgal demiyor ama o da tutumunu ortaya koydu. İşte Finlandiya silah vermeyeceğim dedi. Ne gibi bir silah verdiğini bilmiyoruz. Hollanda işte silah yaptırımı uygulayacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri işgal demedi. Son dönemdeki Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'ndeki tutumu ve söylemi biraz sertleşti. Ama bunu söyleyecek olan en son Arap Birliği. Yani çünkü burada kendi milliyetinden insanlar var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam bir tek Libya rest çekmiş Arap Birliği içerisindeki bu açıklamaları. Yani biz buna katılmıyoruz diye. Bir de Katar bildiğim kadarıyla veto eden ülkeler arasında. Hı hı. Bakıyoruz yani bizim yanımızda olması gereken Arap Birliği uluslararası bu algı operasyonunun peşinde koşan ülkelerin mesela Fransa buradaki YPG-PKK konsüllerinin üvey abisi konumunda. Yani Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir teklifte bulunabilecek kadar işi ileriye götürebiliyor. Eğer bir Türkiye müdahale ederseniz biz de sizin yanınıza yer alabiliriz şeklinde bir açıklamada bile bulunabiliyor. Tamam biz buna şaşırıyoruz. Arap Birliği'nin açıklamasına şaşırıyoruz. Ama başka şaşırdığımız bir nokta var. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama. Yani işte 1974'te bir barış harekatı diyoruz ama o da bir savaştı. Kan aktı. Tamam bu da barış bunları diyoruz ama bu da bir operasyon. Bu da bir savaş. Bunda da kan akıyor. Bir an önce diplomasi sağlansın. Yani bunu Macron söylese, Macron'un söylemesini anlayabilirsiniz. Merkel'in söylemesini anlayabilirsiniz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylemesini Ankara, yani belki de en çok acı veren açıklama, en çok üzen açıklamanın bu olduğunu ifade edebilirim. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemiş, kendisini bu noktaya getiren Türkiye Cumhuriyeti, herkes haddini bilecek. Zamanı gelince onunla da ayrı bir hesaplaşma olacak anladığım kadarıyla. Ve Kıbrıs'ta Başbakan Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı arasındaki fikir ayrılığının da ne derece ayyuka çıktığının bir işareti bu.
Evet.
Bununla ilgili bir açıklama da var. Silah yaptırımı Avrupa Birliği'nden gelen. Hı-hı. Yani bu silah yaptırımları yüzünden zaten biz bu noktadayız. Keşke daha önce yapsalardı bu silah yaptırımlarını. Biz de kendi silahlarımızı üretebilseydik. Yani insan savaş araçlarıyla ve silahlarla elde edilen başarı ortada. Dün birçok nokta vuruldu. %100 hedef isabetiyle ve bu noktaların vurması gereken unsurlardan biri silahlar. Yani bunu asla ve asla inkar edemeyiz. İşte ne bileyim Hisar uzun menzilli, orta menzilli ve alçak irtifa hava savunma sistemlerini geliştirmeye başladık. Test atışlarında %100 başarı elde edildi. Yani bu sizi ileriye götürür. Yani sürekli hazır almak yerine bir dakika deyip kendiniz üretirseniz o zaman ne İspanya'ya, ne Hollanda'ya, ne Almanya'ya, ne de Fransa'ya muhtaç kalırsınız. O zaman insanlar da ülkelerde derler ki bir dakika durun. Hatta şöyle yaparlar, gelin beraber üretelim derler. İşte tıpkı Ukrayna'nın yaptığı gibi motorunu biz geliştirelim. Prototipini siz geliştirin. Beraber SİHA yapalım ya da İHA yapalım diyecek noktaya kadar getiriyorlar. Arap Birliği ile ilgili söyledik. Trump'ın iç siyasetle ilgili mesajı nükte olarak görüyorum dediğinde muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında şöyle bir diyalog geçmiş olabilir. Çünkü Trump iç siyasete çok sıkışmıştı. Belki de bunu bir çıkış noktası olarak gördü. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda azil sürecini konuşan kimse yok.
Evet.
Herkes bu süreci konuşuyor. Biz zaman zaman Amerikanlaşıyoruz. Amerika'da zaman zaman Türkiye'de şov. Bunu geçenlerde bir uluslararası ilişkiler uzmanından duymuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Bizde de mesela gündem sıkışınca başka bir konuya gündeme geliyor ve bir önceki sıkıştığınız gündemi hatırlamıyorsunuz bile baktığınız zaman. Çok yakın bir zaman içerisinde bu bölgenin tamamen ve tamamen özgürleştirmesini bekliyoruz. Duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla bir 15-20 günlük bir süre daha var ve bu süre zarfında bu coğrafyanın tamamına yakınının, yaklaşık işte o bahsettiğimiz 130 bin kilometrekarelik alanın boşaltılmasını bekliyoruz.
Peki, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan dün operasyonda Kürtlerin hedef alınmasının asla söz konusu olmadığını vurguladı. Tam tersine bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz dedi. Bir kuyumcu hassaslığıyla da bu operasyonu devam ettiriyoruz. Sivillerin zarar görmesini istemiyoruz dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Çok iki tane basit örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi İdlib, bir tanesi Halep. Buraların nasıl Ruslar ve Amerikalılar tarafından dümdüz edildiğini hepimiz biliyoruz. Yani Rusya el ilanı attı. Buraları boşaltın dedi. Boşaltmazsanız vuracağım dedi. El ilanı attıktan sonra da kağıt yere düşmeden bombalamaya başladılar. O Halep'in ne hale geldiğini biliyorsunuz. Yani fotoğraflardan. Eski hali, yeni hali. İdlib keza öyle. Suriye'deki birçok şehir öyle. Irak'ta öyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın izlediği yolu seçmiş olsaydık emin olun 9'unda başlayan operasyon 11'inde biterdi. Kimse kalmazdı. Taş üstünde taş kalmaz. Ama burada işte o sivillere zarar gelmemesi için gösterilen hassasiyet, o kuyumcu hassasiyeti denilen olay bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri yapsa yapardı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maneviyatında hamurunda bu yok. Yani işte yıkayım, dümdüz edeyim, ondan sonra işgal edeyim gibi bir zihniyet yok. Öyle bir zihniyet olmuş olsaydı bugün bu coğrafyada bambaşka bir Türkiye senaryosuyla karşı karşıya kalabilirdik değerlendiğimiz zaman. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da çok da dikkatli davranmak zorunda. Çünkü biraz önce de ifade ettim. Sizin gibi benim gibi işte pantolonlu gömlekle yelekle gezen insanlar ellerinde silah var, üzerlerine bir hücum yeleği var. Hücum yeleği ve silahı bırakınca sizin gibi benim gibi oluyor. Bunlar ayırt etmek oldukça zor olacak ama Türkiye'nin, Türk ordusunun en önemli özelliklerinden biri bu. Ordusunun ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Miskin Mahal çatışmalarını şu anda bu coğrafyanın en iyi ülkesi Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri. Hatırlarsanız Silopi, Cizre, Nusaybin'de yaşananları dün gibi hatırlıyoruz. Şimdi o Nusaybin'deki çatışmaların neden bu kadar sert geçtiğinin işareti işte karşıdan, kamışından, yerin altına tünellerle sürekli gidip gelen teröristler olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz. Yani yerin altında tesadüf eserinden bulunan bir tünel vardı o zaman hatırlarsanız Nusaybin'de. 4 kilometrelik bir tüneldi. Sınırın öbür tarafına terörist gelip gidiyordu.
Evet.
Şimdi bütün bunların önü kesildi. Diğer taraftan başka bir şey daha var. İçeride yürütülen o pençe operasyonları biliyorsunuz. Kıran 1, Kıran 2 operasyonları. Bunların hepsi planlı ve kapsamlı operasyonlar. Bugünler hesap edilerek yapılmış operasyonlar. İçeride önce terör unsurunu bitirdikten sonra dışarıdaki bu operasyonu çok daha rahat yapabilirsiniz. Ama sizin içeride teröristiniz varsa saklanan, dışarıda bu kadar rahat hareket edemeyebilirsiniz operasyon olarak. Çünkü askeri gücünüzün önemli bir kısmını, üçte birlik bir kısmını buraya yığdınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti, doğru, kuyumcu hassasiyeti denen olay bu. Yani önümüzdeki günlerde oradaki iş yerlerinin tekrar hayata geçebileceği şekilde bir operasyon gerçekleştirildi. Teröristler hariç kimsenin bunu bile kanamadı.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de yürütülen operasyonla ilgili tereddütlerin 3 başlıkta toplandığını dile getirdi. Biri bu. Yani orada yaşayan Kürtler mi hedef alınıyor? Bir diğeri ise Suriye'de bulunan DEAŞ'lıların durumu dedi. Bu da bir tereddüt konusu dedi. Ve bu DEAŞ'lılarla ilgili de bilgi verdi. DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu söyledi. Her türlü sorumluluğu da üstlenmeye hazır olduğumuzun altını çiziyorum dedi DEAŞ'lılarla ilgili. Bu konudaki değerlendirmeler size göre nasıl?
Yaklaşık 17 ülke var bu coğrafya üzerinde. Uluslararası koalisyon gücü olarak adlandırılıyor ama bunların hepsinin toplanma amacı DEAŞ görünüyor. Yani amaç da o görünüyor ama yani hiçbir ordusunun da kara unsur olarak DEAŞ'la karşı karşıya göğüs göğüse çarpıştığını biz hatırlamıyoruz. Bunu yapabilen bu coğrafyadaki tek ülke İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani o Akil Dağı'nın nasıl alındığını biz orada ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından dinledik. Sonra nasıl korunduğunu dinledik. Nasıl göğüs göğüse mermi bittikten sonra kasaturalarla çarpışıldığını oradaki unsurlardan biliyoruz. Bunu yapabilen bu coğrafyada kimse yok. Yani yukarıdan B-2 bombardıman uçağıyla bombalama yapmanın DH'le mücadele olduğunu kimse söylemez. İşte ne yaparsınız? Dağıtış bombalarsınız. Ama önemli olan burada kara unsurlarla mücadele edebilmek. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, Türkiye'nin bütünü, jandarması, polisi DH'le nasıl mücadele edeceğini biliyor. Yani biz bilmiyoruz. Ama kim bilir ne kadar tehdit sınırlardan içeriye sokulmuyor. Diğer taraftan baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde bir görüntü vardı. Özellikle iç kesimlerde DAEŞ'lerin tutulduğu o cezaevlerinin kapılarının açıldığını görüyoruz. O teröristlerin dışarıya nasıl rahatça çıkabildiklerini görüyoruz. Şimdi buradan bir yaygara koparmaya çalışıyor. Endişem şu. Çünkü DAEŞ çok ne olduğu aslında tam belli olmayan, her kaba sığabilen bir terör örgütü. Yani rahatlıkla uluslararası bazı güçler tarafından çok çok rahatlıkla kullanılabilecek güçte o sinsilikte, o hainlikte bir terör örgütü olduğunu söyleyebiliriz. Yani PKK bile bunların yanında nasıl söyleyeyim yünle yıkanmış sayılır. Çünkü onun bir ideolojisi var ama DAEŞ'in ideolojisi yok. Yani Brüksel'den de çıkabiliyor, Türkiye'den de çıkabiliyor, Suriye'den de çıkabiliyor. Ya da ne bileyim Afganistan'dan da ortaya çıkabiliyor. Nijerya'da Boko Haram olarak da ortaya çıkabiliyor. Yarın bir gün örnek veriyorum bunun asla olmasını istemeyiz ama Brüksel'de tezgahlanan tırnak içerisinde altını çizmek gerekirse bir patlama gerçekleştiğinde Paris'te birçok insanın hayatını kaybedebileceği patlama gerçekleştiğinde işte gördünüz mü bakın DAEŞ serbest bırakıldı. Bunun sorumlusu Türkiye. Serbest bırakıldıkları için de bizim yıllardır yürütmüş olduğumuz mücadele bir anda çöpe gitti. Milyarlarca dolarlık burada zararımız var denebilir mi? Bence denebilir. Yani bunu da bir göz ardı etmemek lazım. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde durduğu konu o. Bu arada o rakamların abartılı olduğu ifade edilmişti. Yaklaşık edindiğimiz bilgiye göre 5-6 bin civarında DAEŞ'li var.
Hapishanelerde.
Bu cezaevinde yani öyle 10 bin 15 bin olarak değerlendiriliyor ama o kadar değil 5-6 bin civarında. Var ve Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği bir konu vardı. İşte o Fırat Kalkanı'nda en azılı 3000 ile çarpıştık biz dedi. Çünkü bunların tamamı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ayağını terle giydiği zaman direkt Bağdat'ta su satabilen, şerbet satabilen insan konusunda çok rahat geçebiliyorlar. Ve birçoğunun bu şekilde başka coğrafyalara geçerek sızacağını düşünüyoruz. Çünkü bir daha bu noktaya geleceklerini zannetmiyoruz. Çünkü birçoğu bu tutuklukları cezaevlerine götürülürken zaten yolda öldüler. Özellikle çocuklar ve kadınların çok büyük zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü hiç kimse tabii Türk Silahlı Kuvvetleri gibi davranmıyor. Hiç dünya kaladıklarına kumanya vermiyorlar. Günlerce aç susuz o coğrafyada çölde yürütüp ölüme de terk ettikleri oldu. İşte o kuyumcu hassasiyeti denen mevzulardan biri de bu. Hem sivillerin zarar görmemesi hem PKK hem YPG ile birlikte aynı anda mücadele edebilme kararlılığını gösterebilmek. Bunun altında yatan ne? Bunun altında yatan şu. Eğer biz buna hayır deseydik burada başımıza çok büyük bir çorap örülecekti. Madem o zaman DAEŞ'le mücadele edemiyorsunuz. Bırakın YPG'li biz burada bunlarla mücadele edelim. Altı adı altında bir terör devleti kurulacaktı.
Peki. Son bir tereddütten daha bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ise Türkiye'nin Suriye'de kontrol altına aldığı bölgelerle ilgili gelecekteki hesabıdır dedi. Bu konuda söylenenler neler? Neden böyle bir tereddütten bahsetti Cumhurbaşkanı?
Şöyle bir tereddütten bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burası boşaltılırsa buraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin gireceği ve bir daha çıkmayacağı gibi bir algı var. Ama Türkiye'nin zaten başından beri üzerine durduğu konuların en önemli maddesi buydu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgeden ayrıldıktan sonra buraya öncelikli olarak Türkiye'den o coğrafyadan ayrılan o coğrafyanın insanları yani Arapların, Yezidilerin, Kürtlerin, Türkmenlerin yerleştirmesi sağlayacak ve belki de burayı diyecek ki Birleşmiş Milletler'e tamam ben burayı temizledim. Benim kontrolümde. Gelin burada imar açalım. İşte 25-30 milyar dolarlık bir projeden bahsediliyor. Gelin hep beraber. Şimdi bu iş toz duman bir kalksın. Göreceksiniz Almanya'dan, Avrupa Birliği'nden, Fransa'dan Türkiye'ye yanaşıp gelin burayı birlikte imar edelim. teklifleri gelecek. Çünkü nasıl Afrin'de işte o adını verelim Lafarge firması teröristler için tüneller kazdıysa, betonlar yaptıysa, şimdi aynı firma gelecek diyecek ki bu kadar da seviyesizler, gelin buradaki işte mülteciler için konut yapalım diyecek aynı çimentoyla. Bunları değerlendirdiğiniz zaman da Türkiye'nin üzerinde durduğu hassasiyet bu. Bu algıyı yıkmak gerekiyor. Türkiye burada kalıcı değil. Bu coğrafya eski haline döndükten sonra da mültecileri tekrar açılması için de bu coğrafyayı gerekirse Birleşmiş Milletler'e bırakacak ve ama şöyle bir şey var, tekrar Kürtlere değil, bu sefer benim kontrolüm altında olsun diyecek.
Peki. Evet. Konuşulanlar bunlar. Barış Pınarı Harekatı bu noktada. Bakalım bugün ne tür bir haber akışı olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
programımıza.
İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Gündemimiz tabii Barış Pınarı Harekatı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz an be an. Bu harekatın ekonomiye yansımaları da var. Evet. Önümüzdeki süreçte de olacaktır. Onu değerlendirerek başlayalım.
Şimdi tabii şu anda yürütmekte olduğumuz harekatın ve onun sebeplerini incelediğimizde hani ekonomik sonuçlarının çok da bir önemi yok. Çünkü Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini sağlaması için, sınır güvenliğini sağlaması için ve bundan sonraki süreçte bölgede bir terör devleti kurulmasını engellemek için bu harekatı yapmaya ihtiyacı vardı. Hatta hep de geciktirildik biliyorsunuz müttefiklerimizle olan müzakereler, müttefiklerin yapmış olduğu politika, strateji değişiklikleri veya Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle söylüyorum oyalama taktikleriyle uzadı. Geç kaldığımız bir operasyonu yapıyoruz ve dolayısıyla bunun ekonomik sonuçları çok da aslında uzun vadede elde edeceğimiz güvenlik konusu göz önünde bulundurulduğunda çok önemli değil. Ama eninde sonunda ekonomik sonuçları oluyor. İşte kur bugün dolar TL'de 5.90'lardayız. Aslında önemli bir gevşeme vardı. Hatta hafta içinde Amerikan Merkez Bankası Fed'den gelen yeni bir tahvil alım programı diyebileceğimiz işte 60 milyar dolarla başlayacak olan hazine tahvillerinin alınması, yani bankacılık sisteminde, Amerikan bankacılık sisteminde para dönmesine yönelik bir adım da vardı. O da işte biraz gevşeme olarak nitelendirilmişti. Kurda biraz gevşeme beklemeye başlamıştık. İşte Fed biraz daha güvercin bir politika izlemeye başlayacaktı. Onun TL üzerindeki baskısı azaltacaktı. İşte Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında, Türkiye Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında faiz indirimi beklediğimiz bir dönem vardı. İşte tam o dönemde harekat başladı ve işte kurda 5.90'lar gibi, bana kalırsa çok sınırlı bir etki bu. Ben gün içerisinde gevşeyeceğini düşünüyorum. Bir süreç başladı. Tabii bu süreci tetikleyen önemli konulardan bir tanesi aslında Türkiye'nin yürüttüğü harekatın kendisi değil. O harekat neticesinde Amerika'daki bazı senatörlerin, evet, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarılarını kongreye sunması, senatoya sunması. Trump'ın da işte iç siyasette biraz karşılık bulacağını bildiği için işte Hazine Bakanı Münşin'e işte bir yaptırım paketi hazırlayalım ama devreye sokmayalım gibi tweetleri, ifadeleri biraz kurda bir gerginlik yarattı. Şimdi burada tabii önemli olan konu şu. Türkiye'nin elbette haklı bir mücadelesi var. Ve açıkçası biraz Amerikan kamuoyunda da konu yanlış aktarılıyor. Amerika tabii bir de seçime gidiyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani senatörler koltuklarını garanti altına alabilmek için böyle spekülatif hareketlere her dönem girişiyorlar. Bu etken de çok ön planda Amerika'da yaptırımların konuşulmaya başlanmasında, ama işin özü şu. Yani Türkiye'nin buradaki operasyonun neticesinde bir yaptırım paketi gündeme geldi. Bir yaptırım olur mu? Eninde sonunda olacak gibi görünüyor. Yani Trump, aslında bana kalırsa Trump çok istemiyor. Çünkü isteseydi zaten işte Türkiye o askerleri oradan çekmezdi. Yani biz tabii ki Amerikan başkanından veya Amerika devletinden sınır güvenliğimize ilişkin bir konuda izin alacak değiliz. Ama Trump'ın oradaki Amerikan askerlerini çekmesi de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istememesinin ve Türkiye'nin burada haklı olduğunun göstergesi aslında. Tabii hani siyaset olunca konu biraz bunların manipülasyona açık ifadeler. Dolayısıyla buradaki bizim Türkiye'nin operasyonunun çıktılarına baktığımızda ekonomik sonuçlarından ekonomik sonuçlarıyla kıyaslanamayacak bir süreç var. Bu süreçte şunu getiriyor. Türkiye gerçekten orada bir güvenli bölge oluşturarak toplumsal baskıları azaltacak şekilde, işte bu Türkiye'deki mültecilerin tekrar evlerine dönmesi, 2 milyona yakın Suriyelinin tekrar evine dönmesi, özellikle Doğu ve Güneydoğumuzda güvenli bölgenin etkisiyle daha huzurlu bir ortamın oluşması. İşte görüyoruz yani hemen sınırın yanı başında havan mermisiyle 8 tane sivili şehit ettiler biliyorsunuz. Yani çok yakın bir mesafe bu. Türkiye'nin bunu temizlemesi gerekiyor. Tabii çoklu dengeler var. İşte geceden bu yana Rusya'nın YPG'lilerle anlaşmış olabileceğine yönelik, işte onların Şam yönetimiyle bir araya getirdiğine yönelik bazı haberler var. Teyit oldu mu bilmiyorum. Çoklu dengeler var ama hani bu dengelerden bağımsız Türkiye'nin de bir güvenlik kaygısı var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de söylediği gibi güvenlik kaygısı var ve bu kaygıyı da ortadan kaldırmak için düzenlediği bir harekat var. Gelelim ekonomik kısma. Hı hı. Şimdi Türkiye'ye ilişkin ekonomik yaptırımlar konusu bir kere tamamen uluslararası hukuka aykırı.
Evet.
Bunun altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin taraf olduğu NATO antlaşması, ki biz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile NATO kapsamında müttefikiz kağıt üzerinde. Artık kağıt üzerinde ifadesini kullanmak zorundayız. Çünkü sahada olmadığımızı gördük uzunca bir süreden bu yana. Çünkü PKK Amerika'nın terör örgütü listesinde olan bir örgüt. Onun adını değiştirerek işte YPG yaptılar, PYD yaptılar, SDG yaptılar, Suriye Demokratik Güçleri oldu. Adını değiştirerek aynı adamlar, yani PKK'nın yönetici kadrosundaki aynı adamlar SDG'ye geçtiler. İşte Amerika'dan biliyorsunuz on binlerce tır silah yardımı yapıldı bunlara. Zırhlı araçlar verildi. Ağır silahlar verildi. Uçak savarlar verildi. Roket atarlar verildi. Çok ağır silahlar verildi bunlara. Hani müttefikmiş gibi davranmadı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı. Ve sözde DEAŞ'la mücadele için bölgedeki terör örgütü, kendi listelerinde olan bir terör örgütü desteklendi. Şimdi Türkiye buna tepki gösterdi. Ve NATO üyesi olarak NATO'dan çözüm bekledik. İşte Stoltenberg'in birkaç açıklaması dışında NATO da bununla ilgili çok ciddi bir tavır almadı. Ama bu şu gerçeği değiştirmez. NATO antlaşmasının maddeleri çok net. İki üye, NATO üyesi, ülke bir bırakın birbirlerine yaptırım uygulamayı, herhangi bir konuda yaptırım uygulamayı, ki bunun içerisinde ekonomik yaptırımlar da var, bunun tehdidinde dahi bulunamaz diyor. İşte Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bakıyorsunuz, benzeri ifadeler çok fazla var. Dolayısıyla Türkiye'nin taraf olduğu hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hem de NATO antlaşmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Türkiye'ye yaptırım uygulaması, bırakın uygulamayı tehdidinde bulunması bile uluslararası hukuka aykırı. Ha, dinleyicilerimiz şunu söyleyebilirler, ya işte uluslararası hukuk diye bir şey kaldı mı diyebilirler. Hani şu anda uluslararası hukukun uygulanmıyor olması uluslararası hukukun olmadığı anlamına gelmez. Eninde sonunda bir gün karşımıza çıkar. Mesela bir tarihten örnek verelim. Yarbay Oliver North var. Amerika'da işte Savunma Bakanlığı'na da görev yapmış. Amerikan ordusunda çalışan bir yarbay. 80'li yılların başında İran'a kanunsuz bir şekilde gizli silah satışı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri adına oradan aldığı paralarla Nikaragua darbesini finanse ediyor. Daha sonra bu Yarbay Oliver North bunlar ortaya çıkınca Amerika'da yargılandı ve ceza aldı. Yani şimdi bugün PKK'ya yardım eden Amerikalı subaylar da işte CENTCOM subayları da yarın bir gün mutlaka bu gerçekler ortaya çıktığı zaman yargılanacaklar. Dolayısıyla hani bugün geçersiz olması yarın geçersiz olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu yaptırım konusunda aynı şekilde yani Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmak isteyen senatörler bunun NATO antlaşmasına aykırı olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama iç siyaset malzemesi olarak ve koltuklarını garanti altına alabilmek için. Çünkü Amerika'da sistem çok farklı. Yani senatörler kendi başlarına birer güç oluşturuyorlar. Hani mensubu oldukları partiden bağımsız bir şekilde, hatta başkandan bağımsız bir şekilde kendi başlarına bir güç oluşturuyorlar. O güçleri de eyaletlerinin dünyaya bakış açısına göre değişiyor. Dolayısıyla onlar da kamuoyuna sempatik gelecek hareketler yapmak için böyle fırsatları kolluyorlar. Ama bu yaptırım konusu, Türkiye'ye yaptırım konusu son derece net, uluslararası hukuka aykırı. Peki sonuçları ne olur? Açıkçası şunu ifade etmemiz lazım. Zaten herhangi bir yaptırım gündemde olmasa bile üstü kapalı bir şekilde Türkiye'ye bir süredir zaten ekonomik bir ambargo uygulanıyor. Bunu biliyoruz. Hı hı. Trump da bunu ifade etti tweetlerinde. Özür dilerim. Rahip Brunson olayında yaptığım gibi Türkiye ekonomisine saldırırım dedi.
Evet.
Dolayısıyla hani yaptırıma da ihtiyaç yok aslında. Hani yaptırım olması neyi değiştirir? Sadece bu üstü kapalı Türkiye ekonomisine yönelik hareketin yani bir yasal çerçevesi varmış gibi olmuş olur. Onun dışında çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Türkiye ekonomisi zaten geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığı kur atağıyla ve ondan sonraki sürede zaten yaşayabileceğinden kötüsünü yaşadı. Enflasyon 24'e geldi. Üretici fiyatları %46'ya geldi. Kur birden 7'nin üzerine 7.20'ler, 7.30'lar hatta 7.60'dan işlem gördüğü oldu gece. Bunları gördük. Arkasından gelen süreçte biliyorsunuz 3 çeyrek üst üste ekonomide küçülme yaşandı. Bankacılık sisteminde yapılandırılması gereken kredi miktarı arttı. Hatta geçtiğimiz ay biliyorsunuz BDDK'nın uyarısıyla enerji projelerindeki pek çok krediye karşılık ayrılmak zorunda kaldı vesaire. Hani bundan daha kötüsü ne olabilir? Açıkçası Amerikan yaptırımları gelse bundan çok daha kötü bir şey olmaz. Onun için çok da enseyi karartmamak lazım. Ama bütün en başta söylediğim gibi şunu da söylemek, tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin güvenlik kaygısı olası bir ekonomik yaptırımın çok ötesinde. Çünkü insanlarımız hayatını kaybediyor. Ve burada terörün maliyeti bu yaptırımların maliyetinin çok çok üzerinde. Bunun ekonomik maliyeti var. Onu bir tarafa bırakın. Sosyal maliyetleri var. İşte Türkiye'nin potansiyelinin hayata geçirilmesini önlemeye yönelik maliyetler var. Şimdi şöyle dinleyicilerimiz bir Türkiye haritası gözlerinin önüne getirsinler. Suriye böyle olmasaydı, Irak böyle olmasaydı, İran uzun yıllar PJK'a yani PKK'nın İran koluna destek vermeseydi, onun kuzeyinde Ermenistan PKK'ya destek vermeseydi, yani Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusu bu şekilde kuşatılmasaydı, burada oluşacak ekonomik gücün Türkiye'ye vereceği katkıyı hayal edebiliyor musunuz? Ben bir örnek vereyim. 1600 yılların başında ticaret şehri olduğu için oradaki ticaretten elde edilen gelirlerin vergisiyle Mardin'in Osmanlı'ya ödediği vergi İstanbul'dan fazla. Yani böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi tam da bu coğrafyanın önü tıkanıyor. Tam da bu coğrafyaya bir blokaj yapılıyor bu terör dalgasıyla. Ve Türkiye'nin dışsallıklarla beraber teröre harcadığı para 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Yani 1 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bugün 800 milyar dolar. Yani biz bir Türkiye daha inşa edecek parayı terörle mücadele adı altında harcamışız. Ve bunu harcamak zorunda kalmışız. PKK terörüyle 40 yıldır uğraşıyoruz. Ve bu artık bitme noktasına geldi. Yani bugün Türkiye'deki ve Irak'taki terör kamplarını da Türkiye temizlediği zaman, ki harekat buna yönelik, bunu da temizlediği zaman biz PKK'dan kurtulmuş olacağız.
Evet.
Ve 40 yıllık bir planı bozuyoruz şu anda. Onun için bu kadar çok yaygara çıkıyor. Dolayısıyla evet ekonomik sonuçları var. Evet ekonomik maliyetler ödüyoruz. Evet kurda bir hareket var. Evet bu kurdaki hareketten dolayı etkilenen vatandaşlarımız var. Ama terörle mücadelede sağlanacak başarının getirisi inanın hiçbir ekonomik getiriyle ölçülemeyecek boyutta önemli.
Peki. Peki, yani bu açıdan güvenlik kaygıları da öne çıktığı için Türkiye her şeyi göze alarak ilerliyor.
Yani bunu yapmak zorundaydık, geçte kaldık, geciktirildik açıkçası. Ama Türkiye, gecikmeden kastım şu, hani Türkiye bir şey yanlış yaptığı için değil, diplomasinin bütün kanallarını Türkiye son ana kadar zorladı, bütün diplomatik adımları attı, buna ilişkin olarak bütün diplomatik görüşmeleri yerine getirdi. İşte biliyorsunuz tarafları bir araya getirdi, özellikle Suriye'deki İdlib ve diğer konulara ilişkin olarak sürekli Rusya ve İran'ın içerisinde bulunduğu mutabakatı çalıştırdı. Hani Amerika ile Fırat'ın doğusu ile ilgili konuda uzun müzakereler yaptı. İşte ortak devriyeler vesaireler gündeme geldi ama terör dalgası bitmedi. Terör tehdidi bitmedi. Yani Amerikalıların ortak devriye yaptığımız ortak devriyelerden bir sonuç alamadık. Bu Amerika'nın bir oyalama taktiği olarak karşımıza çıktı ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Savunma Bakanı Akar bunu en üst düzeyde dile getirdiler. Yani Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek bir müttefik karşımızda bulamadık ve bu operasyonu yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla artık hani bu saatten sonra bunun ekonomik maliyetini falan hesap edecek durumda değiliz. Bu bir güvenlik kaygısıdır. Türkiye'nin beka mücadelesidir. Orada bugünkü operasyonun yapıldığı bölgede kurulacak bir terör devletinin İsrailleşme riski çok yüksektir ve bölgenin ikinci bir İsrail'i kaldıracak durumu yok. Türkiye'nin de ikinci bir İsrail'le yani onun oluşturduğu riskle uzun yıllar onun oluşturacağı terörle mücadele etme niyeti yok. Evet. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin bu haklı sınır ötesi harekatı, bazı organlarda işte işgal girişimi, işte Kürtlerle savaş gibi şeyler söylüyor. Hayır, bu bir Kürtlerle savaş değil, bu bir işgal girişimi değil. Bu terör odaklarına, terör örgütlerine karşı yapılan sınır ötesi bir operasyon. Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonu da uluslararası hukuktan aldığı güçle yapılan tamamen hukuki, işte Adana mukabatı var, mutabakatı var, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var, NATO antlaşması var. Türkiye bir taraftan da her ne kadar NATO üyeleri Türkiye'ye yaptırımı konuşsa da NATO topraklarını koruyor.
Peki. Evet, gelişmeler bu yönde. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklar ise şöyle: Ankara az bulutlu ve açık 27, İstanbul parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sisli 24, İzmir az bulutlu ve açık 27, Erzurum az bulutlu ve açık 22, Amsterdam sağanak yağışı 15, Atina az bulutlu 26, Bağdat sıcak 38, Berlin parçalı bulutlu 22, Paris sağanak yağışı 24, Roma çok bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 27, Kiev parçalı bulutlu 21, Londra sağanak yağışlı 15, Moskova sağanak yağışlı 17, Lefkoşa sıcak 36, Madrid sağanak yağışlı 27, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 39, New York az bulutlu 23 ve Viyana az bulutlu 17 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy, merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya yeni haftaya hem iç siyasette hem de dış siyasetteki önemli başlıklarla başlıyor diyebiliriz. İç siyasetteki en önemli başlık, geçen hafta Halle kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı vardı, biliyorsunuz 2 kişi ölmüştü. Bir sinagogla dönercinin önünde gerçekleşmişti o silahlı saldırı. Aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı 27 yaşındaki Alman vatandaşı da o saldırı sonrasında gözaltına alınmıştı. Tabii ki de saldırının yapılış şekli, hazırlanması, tarzı Almanya'da geçen haftadan beri hem endişeyi, korkuyu bir arada getirdi, hem de sinagoglar başta olmak üzere bu tür dini ibadet yerlerinin ya da bu tür yerlerin güvenliklerinin artırılması noktasında tartışmalar devam ediyordu. O saldırının birinci haftasında yine benzer şekilde anma etkinliklerinin ve bu konunun, bu saldırının tartışılmaya başlanacağını, devam edeceğini söyleyebiliriz. İç politikadaki belki de en önemli gündem başlığının bu olduğunu söyleyebiliriz. Dış politikaya baktığımızda aslında o başlıklardaki neredeyse tüm alt unsurların Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile doğrudan ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Alman hükümeti ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas kanalıyla yapmış olduğu açıklamada Türkiye'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Merkel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. O telefon görüşmesinde de Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askeri operasyonları sona erdirilmesi noktasında konuşması, ifadesi olduğunu Alman tarafı açıkladı dün hükümet sözcü kanalıyla, hükümet sözcüsü kanalıyla. Dolayısıyla Almanya Savunma Bakanı'ndan da benzer açıklamalar var. Almanya'nın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bu yöndeki açıklamaları bu hafta içerisinde de devam edecek gibi görünüyor. Tabii bir yandan bu açıklamalar gelirken diğer yandan da terör örgütü yandaşlarının Almanya genelindeki protestoları da devam ediyor. Tabii bu protestoları yaparlarken Türk derneklerine, marketlerine, kişilere saldırmaya devam ediyor. Türk vatandaşlarına, Türklere yönelik saldırılarına da devam ediyorlar. Özellikle Filingen'de bir dernek vardı. Türklerin hafta sonu vakitlerini geçirdikleri, bir araya geldikleri dernek vardı. İşte terör örgütü yandaşları oradan geçerken, o caddeden geçerken Türklere saldırdılar. İki kişi yaralandı. Tabii ki de polisin orada müdahalede yetersiz kaldığını da görüntülerde görebiliyoruz. Hatta dernekteki Türkler takviye kuvvet istenmesi talebinde bulunuyorlar. Polis işimi bana öğretme şeklinde karşılık veriyor. Hatta o gösterinin izinsiz olduğunu da polis itiraf etmiş oluyor. O söz konusu görüntülerdeki diyaloglarda bunu anlayabiliyoruz. Yine Nürnberg'de bir Türk'e ait markete saldırı yapıldı. Bremen'de Türklere yönelik saldırılar vardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araçla kundaklanmıştı. Dolayısıyla bir yandan açıklamalar gelirken Almanya'dan, siyasilerden, diğer taraftan da dediğim gibi terör örgütü yandaşlarının Almanya genelindeki eylemleri, bu eylemler, bu gösteriler sırasında da Türklere yönelik, Türk işyerlerine, derneklere yönelik saldırıları da devam ediyor. Bunu ifade edebiliriz. Aslında dediğim gibi hani çok başlık var. Barış Pınarı Harekatı'nın etkilendiği ya da Barış Pınarı Harekatı'nın ana başlık olduğu konularda. Örneğin geçen hafta içerisinde yine Almanya 2. liginde mücadele eden St. Pauli takımı var. O takımda bir Türk oyuncusu var, Enver Cenk Şahin. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu Cenk. Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Mehmetçiğimizin, ordumuzun yanındayız, dualarımız sizinle şeklinde bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşıma hem kulübünden hem de taraftarlardan tepki geldi. Ve kulüp bu içeriye, bu paylaşımı kabul etmediklerini açıkladı. Ve özellikle taraftar grubu ise futbolcunun takımdan gönderilmesini istedi. Resmi açıklama doğrudan gelmedi ama kulübe yakın kaynaklar futbolcunun kadro dışı kaldığını söylediler, ifade ettiler kulübe yakın kaynaklara, medyaya. Enver Cenk Şahin ise hafta sonunu Türkiye'de geçirdi. Bu hafta içerisinde Cenk Şahin'in konuya ilişkin bir açıklama ya da menajerinin konuya ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dediğim gibi Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir paylaşımından dolayı 2. Lig kulübü St. Pauli takımının oyuncusu Enver Cenk Şahin de maalesef bu anlamda hem kulübü hem de taraftarları tarafından adeta linç ediliyor diyebiliriz. Ancak tabii ki Cenk Şahin'e Türkiye'den de büyük destek olduğunu diyebiliriz. Hem sosyal medyadan hem de belediye kulüpleri olsun, 2. Lig kulüpleri, 1. Lig kulüpleri olsun Cenk Şahin'e büyük destek verdiğini ifade edebiliriz. Tabii ki dün akşam üzeri ya da dün öğleden sonra başlayıp gündeme, bugüne sarkan bir başka tartışma daha var. Dün Almanya'nın Estonya ile ilgili milli takım maçı vardı, milli maçı vardı. O maç öncesinde biliyorsunuz Alman milli takımında oynayan Türk kökenli oyunculardan biri, ikisi de İlkay Gündoğan'la Emre Can. Onlar da hatırlanacağı üzere Cenk Tosun'un Arnavutluk milli maçı sonrası asker selamlı bir fotoğrafı vardı diğer milli takım oyuncularıyla birlikte. İşte İlkay Gündoğan ve Emre Can o fotoğrafı beğenmişlerdi. Beğendikten sonra ise Alman medyası aynı geçen sene Mesut Özil yaptıkları gibi yine iki oyuncuyu linç ettiği haberlerinde bu beğeniyi Instagram hesaplarından yapmış oldukları bu beğeniyi, o fotoğrafı beğenmelerini çok eleştirdiler. İki oyuncu da bu kadar eleştirden sonra geri adım attı. Emre Can yanlışlıkla beğendim dedi. İlkay Gündoğan politik bir mesaj vermek istemediğini ifade ederek, bazı gerekçeleri de sunarak o beğeniyi geri çektiğini ifade etti. Ama bugün baktığımızda Alman medyasında iki oyuncunun, ki İlkay Gündoğan dün milli takım maçında iki gol birden attı, ona rağmen baktığımızda Alman medyasının hem İlkay Gündoğan'ı hem de Emre Can'ı bu beğenilerinden dolayı bugün de eleştirdiklerini görüyoruz. Ancak iki oyuncunun da beğenilerini geri çektiklerini, geri aldıklarını da ifade edebiliriz. Dolayısıyla Almanya yoğun bir gündeme başladı. Rutin gündemi kısaca anlatayım. Cumhurbaşkanı Steinmeier yine haftaya Tübingen ve Berlin'deki bazı etkinliklere katılarak başlayacak. Gün boyu, hafta boyunca Berlin'de zaman zaman olacak. 18 Ekim'de ise Berlin dışında bir program var. Başbakan Merkel ise yarın mesaiye başlayacak. Mühendislik zirvesi var, ona katılacak. Norveç Başbakanı'nı ağırlayacak. Bakanlar Kurulu var çarşamba günü her hafta olduğu gibi. Daha sonra Fransa'ya geçecek. Orada Fransa-Almanya Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı var. Oraya katılacak Başbakan Merkel. Perşembe günü ise mecliste olacak Başbakan ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde meclisi bilgilendirecek. Ve haftayı da 17-18 Ekim'de düzenlenecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile tamamlayacak Başbakan Merkel. Toparlayacak olursam, Almanya'nın belki de bu hafta içerisinde en çok konuşacağımız konulardan birinin de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olduğunu ifade edebiliriz Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
İyi yayınlar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Hem iç siyasette hem dış siyasette konuşulan tek konu var. O da Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı. Biraz önce TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy bu Barış Pınarı Harekatı'nın Almanya'daki yankılarını, yansımalarını bize aktardı. Onunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Onu birazdan soracağım size. Ama öncesinde siz sahadan sıcak bilgiler alıyorsunuz. Nedir Barış Pınarı Harekatı'nda son durum şimdi?
Bir defa bu harekat iyi, Türkiye'nin iyi hazırlandığı bir harekat. Bugünkü tablo ortaya çıkarıyor ki aslında diplomasi boyutuyla filan da bir miktar harekat, yani iç kamuoyu harekatın biraz geç kaldığını düşünüyordu. Böyle bir içeride bir şey vardı. Yani ne oluyor? Bir türlü bir hamle yapamıyoruz. Ne zaman başlayacak bu harekat vesaire. Bu tipte şeyler vardı. Bir anlamda hoşnutsuzluklar vesaire. Oysa ki şimdiki tablo ortaya çıkarıyor ki Türkiye iyi bir ön hazırlık yapmış. Sadece askeri bir ön hazırlık değil, aynı zamanda uluslararası planda diplomatik bir ön hazırlık yapmış. Ve hatta bu son kurulan komite, sahada beraber devriye atmaları, Türk-Amerikan güçlerinin birlikte vesaire, onlar bile aslında Türkiye'nin, yani bu işin niçin birlikte olamayacağına dair uluslararası planda bir fotoğraf verme ihtiyacından kaynaklanmış gibi görünüyor. Bugün daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla uluslararası planda tepki çekecek, her halükarda tepki çekecek bir harekattan bahsediliyormuş aslında ve beklendiği gibi de oldu. Uluslararası planda büyük bir tepki var harekata Fakat bu ikinci dereceden önemli bir konu Türkiye açısından. Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren taraf bu Suriye'deki vekaletler savaşı içerisinde bir Amerika'nın yerli gücü, lejyoneri olarak gösterilen bir terör örgütünün Amerika ile ilişkileri ve bu gücün Amerika'nın büyük bir küresel güç olması ve bizim de NATO'da müttefikimiz olmasından kaynaklanıyordu. Yani düşün, büyük bir problem bu, düşünün. Yani Türkiye'ye karşı bölücü bir faaliyet yürüten bir terör örgütüyle küresel güç ve müttefikimiz sınırımızda işbirliği yapıyor. Ona büyük bir alan açmış. Neredeyse Suriye'nin üçte birini işgal ettirmiş. Binlerce tır silah vermiş, mühimmat vermiş vesaire. Onu lokal bir güç olmaktan çıkarıp bir siyasi güce dönüştürüyor. Bir devlet kurdurmaya doğru süreç yöneliyor vesaire. Türkiye bu tabloyu büyük bir kriz tablosu olarak gördü ve bir beka sorunu olarak gördü ve bugüne kadar bu temel kabul etrafında süreci yönetti. Şimdi operasyon başladığı andan itibaren operasyon başlarken Trump-Erdoğan görüşmesi, telefonda yapılan görüşme çerçevesinde artık yapılacak bir şey olmadığını, tek taraflı olarak sahaya gireceklerini anlaşıldığı kadarıyla o zaman söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu durumu da Trump tweet'te ilan etti. Dedi ki Türkler operasyonu başlatacaklar. Yani dolayısıyla bir ardından gelen tweetlerde daha tablo netleşti yani. Bugün itibariyle çok net bir tablo var Amerikalıların meseleye bakışında. Yani Türkiye'nin tek taraflı sahaya girmesini engelleyememiş durumda Amerika ve dün özellikle Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'da yaptığı açıklamada yani aslında durum netleşti. Diyor ki yani ne yapacaktık diyor. Yani bir operasyon yürütüyor NATO'da müttefikimiz olan güç. Yani PKK-PYD'liler sebebiyle çatışacak mıydık? Savaşacak mıydık? Bu olmazdı diyor. Bunun gereği olarak da diyor askerlerimizi çekiyoruz. Trump'tan aldığımız talimat da bu diyor. Dolayısıyla çatışma alanının dışına çekiliyor Amerikan askerleri. Zaten bir kısmı çekilmişti. Anlaşıldığı kadarıyla 3-5 gün içinde diğerleri de çekilecek anlamında açıklamalar yapıldı. Yani bu tablo aslında Türkiye'nin öncelikle ihtiyacı olan tabloydu. Çünkü hatırlayın, Türkiye'yi kınamaya dönük ve sahadan askerlerini çekmeye dönük hazırlanmış Güvenlik Konseyi kararı Rusya tarafından veto edildi. Yani dolayısıyla Rusya, İran, hatta kısmen rejim ekseninde bakıldığında Türkiye'nin operasyonu için şartlar hazırdı. Yani dolayısıyla Amerika'da böyle bir geri adım attıktan sonra fiziken şartlar Türkiye'nin operasyonu için uygun. Yani dolayısıyla ikinci Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya, Fransa, İngiltere'nin meseleye tepki göstermesi ikinci dereceden öneme sahip. Uluslararası toplumda Arap Ligi'nin tepki göstermesi ikinci dereceden öneme sahip konular. Çünkü önemli olan sahayı enfekte edecek, sorun yaratacak bir faktörün olup olmadığıydı. Dolayısıyla Türkiye tabloda öyle bir şey ortaya çıktı ki süreci iyi yönetmiş ve iyi bir başlangıç yaptı. Ve sahadaki risk faktörlerini minimize ederek önemli bir operasyon başlattı. Şimdi operasyon başladıktan sonra beklentiler nelerdi? Sonunda PKK-PYD'nin tabii Türkiye'ye meydan okuyabileceğini şeyle beraber Suriye Milli Ordusu'yla birlikte sahayı tutabileceğini pek kimse dikkate almıyordu. Fakat bu kadar hızlı mağlup olacağını ve sahadan çekilme eğilimi içine gireceğini de tahmin etmiyordu. Yani bir direncin olabileceği öngörülüyordu. Oysa bugün operasyonun 6. günü aşağı yukarı Türkiye operasyon sahasını 3 sektöre ayırmış durumda. Yani işte Kamışlı Haseki bölümü, bu taraf Resulayn Tel Abyad bölümü, diğer taraf Kobani tarafı. Yani dolayısıyla birinci sektörde operasyon yoğunlaşmış durumdaydı. Bu 6 günde birinci sektörde aşağı yukarı bugün belki akşama kadar hedef alınmış olacak. Çünkü güçler iki taraftan da şeye inmiş durumdalar. M4 karayoluna inmiş durumdalar. En stratejik yer ve doğal sınır olarak bu 30-35 kilometrelik derinlikten bahsediyoruz ya, doğal sınır olarak kabul edilen sınıra da ulaşmış durumdalar.
Evet.
Yani dolayısıyla çok büyük ihtimalle dün gece önemli bir gelişme oldu. Membiç'ten Amerikan askerleri çekiliyor. Membiç'e dönük de dün gece Suriye Milli Ordusu operasyona başladı. Muhtemelen Membiç'in de bir iki gün içerisinde düşme ihtimali söz konusu. Yani dolayısıyla ez cümle düşündüğümüzden çok daha erken Türkiye'nin öngördüğü siyasi hedefler askeri olarak alınmış olabilir. Yani önümüzdeki belki birkaç hafta içerisinde öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin büyük hazırlığı en az zayiat vererek ve sahada etkili bir şekilde PKK-PYD yapısı üzerinde baskı ve üstünlük kurarak hedefe ulaşma yönünde oluşmuş. Sahadaki bu hızlı mesafe almanın dışında çatışmalarda yani gerçekten ciddi bir çatışmaya öyle anlaşılıyor ki PKK-PYD giremiyor. Buna karşılık bundan oluşan enerjiyi ve öfkeyi sivil hedeflere roketler atarak ve diğer şeylerle beraber sivil hedefleri vuruyor. İşte şu an itibariyle iki şehidimiz var ama asker şehitlerimiz ama sivil şehitlerimiz yani 18 civarında tahmin ediyorum bugün itibariyle ve bunlar PKK'nın sivil hedefleri gözeterek attığı silahlarla ortaya çıkmış sonuçlar. Dolayısıyla acayip bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Yani Avrupalıların özgürlük savaşçısı, kahraman, DAEŞ'e karşı insanlığı kurtaran örgüt falan diye cilalaya cilalaya bitiremedikleri örgüt sahada askeri bir çatışmayı derinleştirmek ve direnmek yerine dünyada sansasyon yaratacak, Türkiye'de içeride hoşnutsuzluk yaratacak provokatif işlere girmiş oluyor. Yani gazetecilere saldırıyor.
Evet.
Ondan sonra sivil hedeflere saldırıyor vesaire. Fakat tahmin ediyorum kısa zaman sonra bu sivil hedeflere de saldırma imkanını kaybedecek. Sınırdan hızla içeriye doğru, derine doğru süpürülüyor. Velhasıl öyle öngörüyorum ki bu eğer sahada provokatif yeni bir iş yapmazlarsa ki bu DAEŞ kampları konusunda halen daha kırılgan bir tablo olduğu ortaya çıkıyor. İşte kampları da güvenlik açığı çıktı, bıraktık. İşte şu kadar DAEŞ'le bırakıldı falan gibi haberler geliyor bu YPK, PKK blokundan. Sızdırılıyor dünyaya, açıklanıyor falan. Dünya kamuoyunun duyarlılığının daha da yükseltilmesi arzu ediliyor, bekleniyor. Fakat bu konuyu da Türkiye çok iyi yönetti. Farkındaysanız Trump DAEŞ'le mücadele ve DAEŞ'lerin güvenlikle bir şekilde bir arada tutulması konusunda Türkiye bize söz verdi dedi. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı il başkanları toplantısında ilk defa açıkladı ilk gün. Dedi ki evet bu DAEŞ meselesi bizim meselemiz. Biz bunu yönetebiliriz. Bir sorun olmaz. Bize güvenilebilir bu konuda. Söz veriyoruz dedi. Uluslararası topluma dönük de sözünü verdi. Dolayısıyla Türkiye uluslararası kamuoyuna, özellikle Batı kamuoyuna dönük bu kaygıları şey edecek, minimize edecek hamleler de yapıyor. Yani dünyaya şunu demek istiyor. Yani DAEŞ'i, kamplardaki DAEŞ'çilerden dünyayı bir terör örgütü mü koruyabilir? Bir devlet mi koruyabilir? Gayet tabii devlet. Ciddi bir devlet. Çok daha etkili bir şekilde koruyabilir. Yani dolayısıyla bu konuda da yapılacak dezenformasyonları, provokasyonları engelleyecek tedbirler alıyor, pozisyonlar alıyor Türkiye. Bu konu dışında Amerikan askerlerine saldırı gibi bir fotoğrafın üretilmesi provokatif bir şey olurdu. Orada anlaşıldığı kadarıyla başarılı olamadılar. Hızlı bir şekilde Amerikan askerleri çekiliyor. Bir de o da gündeme geldi, hatırlayın. Sahada özellikle Hristiyan köylere, gruplara, mabetlere dönük saldırı, provokasyon, çabaları filan, işte bir kiliseyi karargah olarak oluşturmaları PKK'ların filan. Tabi sürekli bu tip alanlarda sivil tepkileri, kamuoyu, dünya kamuoyunda tepki çekecek tuzaklar kurmaya dönük hamleler yapıyorlar. Hı hı. Yani sahada dişe diş bir mücadele veremediğiniz zaman yapacağınız şey o. Fakat büyük bir psikoloji çöküntü içinde örgütü göründüğü kadarıyla. Tabii bu çöküntüyü de Amerikalıların fena halde kendilerini terk etmesi. Yani Savunma Bakanlığı'nın dün dediği muazzam bir şey. Yani ne olacak yani? Yani PKK, PYD yüzünden NATO'nun en önemli güçlerinden biri ortağımızla mı savaşacağız dedi. Tabii geri çekileceğiz dedi. Yani bu muazzam bir şey yani.
Evet.
Ya da Trump'ın söyledikleri, diyor ki işte siz yenemezsiniz, karşı tarafın hava gücü var bilmem ne. Onun için ben diyor YPG'ye çekilin şeyinde bulundum, tavsiyesinde bulundum diyor. Yani bu baskı altında şeyin YPG PKK blokunun rejimle, Ruslarla, İran'la görüşerek yeni bir çözüm yolu bulmaktan başka çaresi kalmıyor sahada. Hı hı. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere ancak destek veriyorlar dışarıdan. Kalbimiz sizinle. Yani kalbimiz sizinle ama sahada bir çatışma var ve bu çatışmada ciddi olarak çok sevdiğinizi anladığımız örgüt ciddi bir yara alıyor. Gelip de sahip çıkabilecek imkanlara sahip değil bu ülkeler. Yani dolayısıyla bununla ilgili de dün geceden itibaren bazı haberler geliyor. Yani rejimle anlaştı, Rusya ile anlaştı, görüştü vesaire. Tabii her halükarda Türkiye'nin 30 kilometre derinlikte bütün Suriye sınırını, Fırat'ın doğusunu içine alacak şekilde bir güvenlik bölgesi oluşturması, bütünüyle bu bölgede kurulacak bir PKK devletinin proje olarak çökertilmesi anlamına geldiğini bu 3-5 gün içinde daha iyi anladık.
Evet.
Yani bu kadar kartondan bir güç Türkiye karşısında ve Suriye Milli Ordusu karşısında hiçbir varlık gösterememiş bir güce bundan sonra bir devlet kurdurmak, yani bir güçlü bir siyasi yapı muamelesi yapmak muhataplar açısından gittikçe güçleşmiş durumda. Yani dolayısıyla bu baskılar aynı zamanda Türkiye'nin büyük baskısı, bunların bağımsız bir devlet olmaktan vazgeçip rejimle yeni bir orta yol bularak anlaşmaya doğru Türkiye'nin büyük katkısıyla ittiği bir süreci de başlatmış görünüyor. O bakımdan ilginç, yani operasyon her bakımdan ilginç sonuçlar üretmiş durumda.
Evet.
Yeni bir denklemi hızla kuruyor. Yani dolayısıyla Suriye'de ileriye dönük çözümde Türkiye'nin arzu ettiği Suriye'nin üniter yapısının korunması, Türkiye sınırlarının güvenlik içine alınması, Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin en az 1,5-2 milyonunun bu güvenlikli bölgelere acilen taşınabildiği, orada yeni yerleşim yerleri kurulduğu bir durumun oluşturulabilmesi filan gibi siyasi hedeflerinin çoğuna bugün için ulaşabileceği bir konjektür sahadaki verilerle ortaya çıkmış görünüyor.
Peki, biraz önce dediğimiz gibi iç siyasetin de gündeminde Barış Pınarı harekatı var. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar siyasi partileri ziyaret edecek. CHP'yi, İYİ Parti'yi, MHP'yi ziyareti olacak ve bir bilgilendirme yapılacak harekatla ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de böyle bir bilgilendirme çalışmasının yapılacağı, bunun hazırlıklarının yapıldığı bilgisi gazetelerde var. İç siyaset açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Yani iç siyaset süreçte bence başından itibaren iyi yönetildi. Operasyon başlarken muhalefet liderlerini telefonla Cumhurbaşkanı bilgilendirdi. Bu çok yararlı oldu, iyi oldu. Dolayısıyla HDP dışında ortak bir milli duruş söz konusu oldu bu operasyona karşı. HDP'den zaten kimse farklı bir duruş beklemiyordu. Onların yaratabileceği etkiyi bloke eden bir süreç oluşturuldu. Yani bence içerideki süreçin iyi yönetildiği söylenebilir. Ayrıca da Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın muhalefet liderlerini, partileri ziyaret ederek bilgi vermesi de çok yerinde, tam yerinde, zamanlaması da iyi bir şey olacak. Ring olacak, şey olacak, ziyaret, bir dizi ziyaret olacak. Bu da son derece önemli bir gelişme. Böyle bir konuda milli duyarlılığın ortaya çıkması son derece de önemli. Türkiye millet olarak bunu her defasında başarabilen bir ülke. Yani bunu başardı. Dolayısıyla hatırlayalım, operasyon başladığında liderler operasyonun yanında olduklarını açıkladı. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı dedi ki, söz konusu bir savaş bilmem mücadele ortamıysa hepimiz aynı bayrağın altında, aynı partideniz.
Evet.
Yani bu çok değerli bir bakış açısı. Türkiye zaten iç kamuoyu büyük bir desteğe, desteği operasyona veriyor. İçeride bir çatlak yok. Sağlam bir yerde duruyor. Ondan sonra yani esas itibariyle dediğim gibi dış faktörler açıkladım. Büyük çapta dış faktörleri oluşturan ayaklardan birisi olarak uluslararası tepki, esas itibariyle bahsettiğim sahadaki fiili aktörlerin pozisyonları sebebiyle sınırlandırılmış durumda. Yani bu iyi bir şey. Diğer taraf buradaki şey ne derler, diplomasi şeyin unsurunun Türkiye'nin çok daha aktif bir şekilde artırarak devrede tutması gerekiyor. Bunu da yapılıyor göründüğü kadarıyla. Özellikle bu Avrupa'ya mülteci meselesinin Avrupa'ya da yarattığı etkiyi göründüğü kadarıyla iyi neticeler üretmiş durumda. Çünkü dün Cumhurbaşkanı basınla yaptığı görüşmede dedi ki, bu bir gazeteci sordu, bu Avrupa ile ilgili hatırlayın, sınırları açarız gerekirse dedi. Evet. Ardından ne tip tepkiler aldınız falan dediğinde dedi ki şey, mesaj alınmış. Yani İngiltere Başbakanı ve Alman Başbakanı'nın görüşmelerinde mesajın alındığını, gördüğünü söyledi. Yani dolayısıyla sürecin sapasağlam, dirayetli bir şekilde yönetilmesinde çok büyük yarar var. Umalım ki kahraman askerlerimiz bir 10-15 gün içerisinde bu sorunu İnşallah. Çözsünler. Evet. Siyasi hedeflere ulaşsınlar. Kazasız, belasız ve şey vermeden, fire vermeden umudumuz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı 13 Kasım'daki Amerika ziyaretine, Trump ziyaretine eli çok güçlü bir şekilde operasyon tamamlanmış olarak gitsin.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.